Ayrım 15, sayfa 147. Evvela beni vursunlar. Hareket ordusunun Yeşilköy'deki hazırlığı esnasında 2. Fırka-i Hümayun efradı arasında da bir takım kıpırdamalar başlar. Asker cephane istemektedir. Yıldız Sarayı'nda bulunan sadrazamla Harbiye Nazırı'na müracaat ederler. Askeri vuracaklar. Bizim ne günahımız vardır? Cephane isteriz. Karı gibi ölmek istemeyiz. Onlar asker ise biz de askeriz derler. Nasihat edilir ama dinlemezler. Bizi öldürmeye geliyorlar. Bunlardan hala merhamet mi bekliyorsunuz? Bunlar bizi tavuk gibi boğduracaklar. Onlar vermezler ise biz kendimiz alırız diye feryat ederler. Ve sonra cephaneliği kırarak sandıkları taburlara tevzi etmeye başlarlar. Askerin bu hali padişaha arz olunduğunda Sultan Abdülhamit Han Daire-i Hümayun'un binek taşına çıkarak "Asker zinhar kurşun atmasın. Eğer kurşun atacaklarsa ilk önce beni vursunlar, sonra kurşun atmaya başlasınlar." buyurur. Bilahare Şeyhülislam ile fetva emini 1. ve 2. fırka kumandanlarını kışlalara göndererek gelen askerlere karşı silah kullanılmaması yolunda nasihatte bulunmalarını temin eder. Sultan Abdülhamit Han'ın bu tutumu, yani emrindeki askeri her türlü mukabeleden katiyen men etmesi, bazı hak ve hakikat kalpazanlarının kör olası gözlerine batmamışsa da insaf ehli pek çok kimse padişahın bu şahane jestine temastan kendilerini alamamışlardır. Hatta meşhur ittihatçılardan şu Sultan Reşat devrinde muhtelif valiliklerde bulunan, sonraları Cumhuriyet devrinde de 3. Umumi Müfettiş olan İttihat ve Terakki Merkez Umumi Azasından Tahsin Uzer hatıratında Abdülhamit Han'ı sani basiretkar davrandı. İster saika havfi ile korku ile olsun, ister beynel asakir asker arasında kan dökülmekten ihtiras, çekinme ile eseri şefkat göstermiş bulunsun, her halükarda büyüklük gösterdi demiş dipnot yıldız ve işte hareket ordusu başındakiler hünkârın bu büyüklüğünden istifade ile ciddi hiçbir mukavemet görmeden duruma hakim oluvermişlerdir. Dipnot yıldız. Bakınız. Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi. Ankara 1987. Sayfa 148. Sultan Abdülhamit Han bu büyüklüğü göstermeseydi de emrindeki kuvvetlerin mukabele ve müdafasını müsaade etseydi acaba ne olurdu? Ne olacak? Pek çok kan dökülür ve sonunda ittihatçılar peşlerindeki çapulcularla beraber soluğu yine Selanik'te alırlardı. Unutmamak lazımdır ki hareket ordusu içindeki muntazam kuvvet, padişahı ve meşrutiyeti isyancılar elinden kurtarmak sözü ile kandırılıp getirilmiş ve bu gerçek yukarıda görüldüğü gibi Ahmet Rıza Bey'in hatıratında Mahmut Şevket Paşa'nın itirafıyla sabittir. Dahili savaş başlıyor. Hareket ordusu 23 Nisan Cuma günü 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul üzerine yürümeye başlar. 24 Nisan Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla beraber öncü kuvvetler şehre girer. Bu öncü kuvvetler başında Enver Bey Paşa, Fethi Okyar, Binbaşı Muhtar Bey, İsmet İnönü, Hafız Hakkı gibi genç subaylar bulunur. Hürriyet kahramanı diye anılan Resneli Ziya Niyazi de çetesi başında şehre dahil olur. Ve savaş başlar. En korkunç mücadele Taşkışla'da cereyan eder. Hareket ordusunun Taşkışla'da yaptıklarını bir görgü şahidi şöyle anlatıyor. Hareket ordusu kışlaya baskın yapmıştı. Avcılar da onlara karşı mukabil ateş açmışlar. İlk anda vaziyeti bilmeyen askerler kışladan dışarı çıkmışlar. Fakat hareket ordusunun Sörp Agop Ermeni mezarlığına yerleştirdikleri mitralyözlerin taramasıyla hepsi yerlere serilmişlerdi. Cumartesi günü şafakla başlayan çarpışmada öğleye doğru Harbiye'den atılan top mermileriyle ön nizamiye kapısı ve ikinci katın bir kısmı yıkıldı. Biraz sonra da Harbiye cihetindeki numune bölüklerinin bulunduğu koğuşlar baştan başa yıkıldı, bütün efradı enkaz altında kaldı. Sayfa 149'da bir fotoğraf yer alıyor. Hüseyin Hüsnü Paşa. Sayfa 150. Çarpışma fasılasız ikindiye kadar devam etti. Beri tarafta Beyoğlu topçuları Harbiye'deki topçularla çarpıştı. Bir ara 7. Alay Kumandanı İsmail Hakkı Bey, avcılara öncü olmak istedi ise de muvaffak olamadı. Bizleri çağırdı. Şu beyaz çarşafı bir sıra bağlayıp üst kat pencerelerinin birinden sallayın. Belki sükunet bulurlar da çarpışmayı yatıştırmış oluruz dedi. Dediğini yaptık. Hakikaten silah sesleri sustu. Kumandan derhal bir yazı yazdı ve arkadaşımız yüzbaşı Hikmet'le karşı tarafa gönderdi. Her şey mayna olmuştu. Yıkılmış olan Nizamiye kapısının enkazı arasından elinde tabanca olduğu halde Hürriyet kahramanı Enver Bey ve 10 kadar arkadaşı yanlarında kıyafetlerinden Bulgar çeteleri olduğu anlaşılan acayip kalabalıkla kışla avlusuna geldiler. Enver Bey'in yanında uzun boylu, sarı seyrek sakallı Makedonya İhtilal Komitesi'nin reisi meşhur Sandanski vardı. İlk olarak sağ kalabilen avcıları silahtan tecrit edip süngülediler. Beri tarafta kumandan İsmail Hakkı Bey, Enver Bey'e ''Oğlum, gazanız mübarek olsun. Avcılara söz anlatamadım. Dün yemin ettikleri halde gece cephaneliği kırmışlar. Bu fecaate sebebiyet verdiler. Meram anlatamadım.'' dedi. Enver Bey ansızın kumandanın üzerine yürüdü ve sille tokat vurup İsmail Hakkı Bey'in sakalını yoldu. Kumandan bir an içinde kükredi. Kan boğacak gibi bir hal aldı ve ''Seni utanmaz alçak!'' diye Enver Bey'in yüzüne tükürdü. ''Sen askerliğin şeref ve namusunu tanımayan bir insan olduğunu da bu hareketinle ispat ettin. Yazıklar olsun sana ki bir Türk zabiti üniformasını taşıyorsun. Ne alçak bir fert imişsin ki düşmanlarımız karşısında bana bu şerefsizliği gösterdin. Askerlikte değil dindaşına, düşman askeri bile olsa teslim olduktan sonra böyle bir muamele yapılamaz. Ben senin kanından, dininden şüpheliyim. Eğer kanında bozukluk olmamış olsaydı, Bulgarları göstererek, bunların karşısında kendi milliyetini ayaklar altına alıp böyle şerefsiz bir harekette bulunmazdın, dedi, sarsıldı ve kendini kaybetti. Bulgarlara karşı müstahak olduğu cevabı yüzüne çarpan, babası yaşındaki değerli bir Türk kumandanını verdiği bir emirle çarıklı Bulgar çetecilerine 3 zabit arkadaşıyla beraber kışla avlusunda kurşuna dizdirdi. Sandanski'ye dönüp hak etmedi mi diye söylendi. Sayfa 151. Taş kışlada üst üste yığılan cesetler. Teslim olan askerler silahlarından tecrit edildikten sonra koğuşlara kapatıldılar. Birer birer çağrılarak süngülenip öldürüldüler. Kışla avlusunda cesetler yığılmış bir mezba halindeydi. Sağ kalabilenleri bölük yapıp istihkam erleriyle kazma kürekleri ellerinde olduğu halde taş kışlanın karşısında dağcılık kulübünün tenis kortu olan binanın üst tarafındaki Sörpagop mezarlığında açtırdıkları çukurlara kendi yavrusunu yiyen canavarlar gibi ölen arkadaşlarımızı süngü tehdidi altında bizlere gömdürdüler. Orada 31 Mart'ın kütle halinde gömülen suçsuz kurbanları yatmaktadır. Tarihçiler 31 Mart'ın hakiki cephesini yazmak isteyenler orasını eşelesin. En doğru vesikaları, dökümanları orada bulacaklardır. Taş kışlada gördüğümüz facia, Ortaçağ Engizisyonu'nda bile görülmeyen korkunç fecaatti. Bu kahramanı hürriyet türedisi taş kışlada Türk askerlerine her türlüsünü gösterdi. Hürriyet için kızılcık kıyamet kopardığını zanneden Enver Bey, bizi tarih sahnesinden silmek isteyen düşmanları arkasına taktı, onlara süngületti, kurşuna dizdirtti. Bu kabadayılığı bari kendi yapsaydı, öldürttüğü askerlerin ana ve babaları, evlatlarımız şehit oldu diye ona lanet okumazlardı. Öldürenler davacı olmasa bile tarih onun davacısıdır. Ne yazık ki vatan müdafası için evlatlarını askere göndermiş olan birçok ana ve babalar onların yollarını senelerce boş yere beklediler. 31 Mart faciasının talihsiz meçhul kurbanları bir Müslüman mezarlığına bile gömülmediler. Sörp Agop Ermeni mezarlığında eridiler. Sayfa 152. Yukarıdaki satırlar olaylar sırasında bando subayı olarak Taşkışla'da bulunan Mustafa Turan'a aittir ve bu zatın 31 Mart Faciası adlı kitabından alınmıştır. Taşkışla'da olup bitenlere birçok kimse temas etmişse de böylesine korkunç bir durumdan bahseden yoktur. Anlatanın olaylar içinde bulunmuş bir kimse olması anlatılanları nakle bizi mecbur etmiştir. Bu korkunç ifşaatı yarının gerçek tarihçisinin tetkikine arz ederken, geçelim bir yabancı görgü şahidinin ölenler ve öldürülenler mevzuunda yazdıklarına. Makedonyalılar. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara'da Fransa ateşe militeri olarak bulunan ve Fransız ordusunda generalliğe kadar yükselmiş olan A. Sarron, Osmanlı jandarmasında uzman öğretmen olarak binbaşı rütbesi ile çalıştığı sıralarda 31 Mart vakasını adım adım takip etmiştir. LAJEUNE TURQUIETLA REVOLUTION parantez içinde Genç Türkiye ve İhtilal adlı eserinde gözleri ile gördüğü bir sahneyi şöyle hikaye eder. Taksim'deki sert savaş devam ederken İstanbul tarafında da toplar gümbürdüyordu. Baba Ali önünde mevzi almış bulunan avcı taburu Selanik piyadelerini yaylım ateşle karşıladılar. Makedonyalılar. Parantez aç. Dikkat. Makedonyalılar diyor gavur. Kapa. Makedonyalılar gerilediler. Az sonra iki taraf arasında şiddetli bir ateş başladı. Resne gönüllülerinin yanında iki top vardı. Hemen onlar da sadaret dairesini bombardımana giriştiler. Baba Ali'yi savunanlar her taraftan gelecek saldırıları püskürtmek için dört gruba ayrılmışlardı. Bu gruplar Baba Ali'ye, Hukuk Mektebi'ne, Cağaloğlu Fırını'na ve kendi kışlalarına yerleşmiş bulunuyorlardı. Bundan ötürü sadarete yönelecek bütün yolları ateşle örtüyorlardı. Makedonyalılar önce soğuk çeşmeden saldırıp avcıları boş avlamak istediler. Bu hüner para etmedi. Baba Ali Caddesi'nden talihlerini denediler. Nafia Nezaretine, parantez içinde şimdiki Marif Müdürlüğü, doğru yüklendiler. Burası birdenbire karışıverdi. İki taraf gırtlak gırtlağa geldiler. Bu arada toplar Baba Ali binası ile yakınındaki karakolu tahrip etmekteydi. Fakat Niyazi Bey bir türlü ilerlemiyordu. Avcılar bütün hücumları kolaylıkla püskürtüyorlardı. Muharebe esnasında bir İstanbullunun fırlattığı bomba bir topçu cephane arabasına çarparak infilak etti. O anda Niyazi'nin cephaneleri ile birlikte birçok Makedonyalı hava oldu. Niyazi'nin çeteleri ile Makedonya komitecisi Paniça Kaptan'ın çeteleri karma karışıp harp ediyorlardı. Bir ara bunlar askeri mahfile, parantez aç, İran konsolosluğu karşısında bir konaktı, kapa, saldırdılar. Merdivenleri ateş ede ede çıktılar. Yukarıda kim buldularsa, sivil, zabit, nefer, hepsini boğazladılar. Evet, hürriyet kahramanı Niyazi, Baba Ali'ye Bulgar çeteleri ile böyle yan yana hücum etti. Ve öte yanda bir başka hürriyet kahramanı yani Enver, teslim bayrağını çeken Taksim kışlasına Makedonya'nın bir başka komitecisi ile yani Sandanski ile el ele vererek dalmış. Ve birçok masum subayları bu Bulgar çetecilerinin silahları ile kurşuna dizdirmişti. Dipnot Yıldız. Nizamettin Nazif Tepe Delenlioğlu, Ordu ve Politika, İstanbul 1967. Sayfa 154. Hürriyeti Ebediye'ye gömülenler. Şehir içinde böyle yer yer kanlı savaşlar olur ve bu çarpışmalarda sayısız asker can verirken, hareket ordusu Piştar Münfrezesi kumandanlarından Erkan-ı Harp binbaşısı Muhtar Bey de Taksim'den Harbiye'ye doğru ilerlerken vurulmuştur. Bazı iddialara göre Muhtar Bey'in bu şekilde vurulması iki taraf arasındaki müsaademe esnasında vuku bulmuş değildir. Erkan-ı Harp Binbaşısı Muhtar Bey kasten vurulmuştur. Ve buna da sebep, binbaşının İttihat ve Terakki'ye bağlı genç subaylar arasında temayüz etmiş bir hürriyetçi olmasıdır. Bu iddiayı öne sürenler, 31 Mart oyunu sırasında Ayasofya Meydanı'na giden Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'e, asi asker arasından kıyafetini tebdil ettiği anlaşılan birinin söylediği, "O melunlardan birisi Ayas Tefonos'a gelmiş, şehre yürüyeceklermiş. Kasem ederim ki ilk gireni şu tabanca ile temizleyeceğim. Siz kendileriyle muhabere ediyorsunuz, tebliğ ediniz" sözlerine dayanmaktadırlar ki bu zayıf bir ihtimaldir. Zira binbaşı Muhtar Bey şehre ilk giren kumandan değildir. Onunla beraber Fethi Okyar, Enver Paşa, binbaşı Ali Hikmet de öncü kumandanlar olarak şehre girmişlerdir. Bahusus Fethi ve Enver Beyler Muhtar Bey'den daha çok şöhret sahibidirler. Hele Enver'in hürriyet kahramanı olduğu o günlerde şayet kasten öldürülecek adam aranmış olsaydı Muhtar Bey'den evvel Enver vurulurdu. Bu itibarla binbaşı Muhtar Bey'in vurulmasında kasıt aramak uzak bir ihtimaldir. Muhtar Bey Topçu Kışlası'nın tesliminden evvel müfrezesi önünde Taksim'den Harbiye'ye doğru ilerlerken kışladan kaçan avcı askerlerince vurulmuş ve bu firari askerler olaydan hemen sonra yakalanıp bilahare divan-ı harp önüne çıkarılmışlardır ki muhakeme safahatında da yukarıdaki iddiayı teyit edecek bir itiraf, beyan vesaire görülmemiştir. Binbaşı Muhtar Bey'in vurulduğu yer bugün Taksim'de Şehit Muhtar Caddesi adını taşımakta ve Muhtar Bey de Şişli'de Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde yatmaktadır. Hareket ordusu saflarında vurulanların cümlesi bu Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gömülmüştür. Bilahare o mahalle Muzaffer Bey isminde bir mimar tarafından bugünkü abide yapılmış, dipnot yıldız, daha sonraki yıllarda da kemikleri yurt dışından memleketimize naklolunan Mithat Paşa ile Talat Paşa da Hürriyet-i Ebediye'ye gömülmüşlerdir. Dipnot yıldız. Bu abide için bakınız, yalan söyleyen tarih utansın. Cilt 7, İstanbul 1987. Sayfa 155'te bir fotoğraf var. Fotoğrafın altındaki yazı, hareket ordusu kumandanlarından Şevket Turgut Paşa Beyoğlu'ndan geçerken. Sayfa 156 ve Yıldız Sarayı. İstanbul'un içi böylesine bir savaşa sahne olurken, tabi Yıldız Sarayı'nın muhasarası da ihmal edilmemiş ve bu cephede harekatı Miliva Şevket Turgut Paşa idare etmiştir. Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı'nı merkez ittihaz eden Şevket Turgut Paşa, karakol ve kışlaların hareket ordusu eline geçişini haber aldıkça sarayın etrafındaki muhasarayı takviye etmiş ve Abdülhamit Han'ın "Asker zinhar kurşun atmasın, eğer kurşun atacaklarsa evvela beni vursunlar" emrinden azami istifade ile 2. Fırka Erat'ını kolaylıkla teslim almıştır. Saraydaki asker, padişahın silah atılmaması hususundaki kat'i emrine uyarak bölük bölük Ihlamur Kasrı'na gidip silahını teslim etmiş ve hareket ordusunun şehre girişinin hemen ertesi günü Yıldız Sarayı'nda 2. Fırka'dan hiçbir asker kalmamıştır. Şevket Turgut Paşa'nın bu neticeye böyle çabuk ulaşabilmesi, tabi Abdülhamit Han'ın şahane jesti ile temin edilmiştir. Yukarıda kaydettiğimiz gibi Sultan Abdülhamit Han hem askeri silah kullanmaktan men etmiş, hem de hareket ordusuna mukavemet edilmesi yolunda bazı kumandanların ayaklarına kapanarak yaptıkları müracaatı, "Paşalar, ben Halife-i İslam'ım, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıramam" diyerek reddetmiş ve padişahın bu hareketi Şevket Turgut Paşa'nın işini kolaylaştırmış, saray pek çabuk ve hadisesiz askerden tecrit edilmiştir. Sayfa 157. Yıldız Sarayı yalnız askerden değil, bütün vazifelilerden de tecrit edilmiştir. Ne yaveren, ne bendegan, ne memurin, ne de hademe kalmış, cümlesi selameti saray dışında bulup firar etmişlerdir. Mabeyinci Rıza Bey ile padişahın kayınbiraderi Mehmet Paşa ve başkatip Ali Cevat Bey'den gayri Meydanda kimseler yoktur. Muhasara başladığından beri saraya erzak gelmemiş, gelmiş olsa dahi aşçılar kaçtığından yemek yapma imkanı kalmamış. Hatta elektrik memurları ve kandilciler de bulunmadığından Yıldız Sarayı'nın tamamı karanlıkta kalmıştır. Karanlık ve açlık. Birkaç mum bulunarak daire-i hümayun aydınlatılır. Sonra başkatibin müracaatı üzerine araba ile tayın ekmeği gönderilir. Katık istendiğinde de "Bu akşam da katıksız yiyin"